Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli izleyicilerimiz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programı başladı. Huzurlarınızda bu hafta da Mesnevi-i Manevi'den sohbet açılacak inşallah ve bizler de onu dinleyeceğiz. Böyle bir duayla programımıza başlamış olalım. Geçtiğimiz hafta esasında bu hafta ne dinleyeceğimiz hakkında böyle bir anonsumuz da vardı. Hazreti Şems'i. Hazreti Pir anlatacaktı, tam orada kalmış idik. Ve inşallah Hazreti Şems'i Hazreti Pir nasıl anlatacak bizlere ve onları Hazreti Şems'i anlatırken bizler buradan ne alacağız kendimize, hayatımıza hep beraber önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Sizleri yine Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Yenikapı Mevlevihanesi'nden selamlıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Hem de teşekkürlerimizle birlikte Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi'ne. İnşallah önümüzdeki dakikalarda programımız içerisinde sizlere bugüne kadar belki sorduklarınız mail yoluyla vesaire sorduklarınız hakkında da yine küçük küçük cevaplar da bulacaksınız programımızda. Hocam Şems, yani güneşten bahsetti Hazreti Pir.
Ve bu hafta orada önemli olan, tabii aradan uzun bir hafta geçtiği için bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin orada bir sorusu vardı. Yani hazır Şems'ten bahsedilmişken, ne olur Yusuf'un kokusunu aldın bize de duyur şeklinde Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin zaten vücuda gelmesinde en önemli sebeplerden birisi de Hüsamettin Çelebi Hazretleri gibi ilme, ilmi ledünne ve Hazreti Pir'in haline müştak olan, efendim onun haline agah olan bir zatın bulunması. Sözün müşterisi kulaktır çünkü. Ve böyle güzel bir kalemin, böyle bir kalp gözüyle, kalp kulağıyla mürşidinin ağzına, Femi Muhsin'ine bakan bir zatın yazdıkları sayesinde koskoca bir Mevlana güneşini şu anda biz tanıyor ve Hazreti Mevlamızla alakalı da güzelliklere şahit oluyoruz. Eyvallah. Yine hamdelemizi, salvelemizi aynı şekilde yapalım. Biz 2-3 programda bir hatırlatıyoruz. Hamdele muhakkak yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim. Tabii biz buraya çıkmazdan evvel hep Fatihalarımızı burada bulunanlara, cümle hayır vakıf sahibi insanların ruhlarına Fatiha ederek buraya geliyoruz. Hemen salatü selamlarımızı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek, zaten Fatiha'nın başında da salavat-ı şerife getirerek bir şekilde sohbete hazırlanıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimiz de aynı şekliyle hazırlıkta bulunsunlar ve yine arada bir yaptığımız şekliyle tu megu mara bedan şehbar nist ba keriman kerha düşvar nist. Ben bu manalar bana anlatılıyor ama ben kim, bu manalar kim deme. Bunlar sen olasın diye anlaşılıyor ve anlaşılır halde anlatılıyor. Dolayısıyla sen bu manaların muhatabısın. Bunlar yaşanmış bitmiş, bu aşkı muhabbeti yaşayanlar da ölüp gitmiş deme. Ben bunlara erişemem deme. Nasıl olacağım ya, arada kat be kat fark var deme. Sen muhabbetle, samimiyetle dinle. Neden? Kerimler sana istemeden, istemeyi neyi isteyeceğini akıl etmeden sana veren cömertlerdir. Onlarla iş yapmak kolaydır diyerek bu sözleri hatırlatıp Mesnevi'ye başlamış oluyoruz. Mesnevi de bu aynı zamanda Mesnevi'nin beytinde beyit sayısı olarak 219. beyitte geçen beyit numarasıyla kayıtlı olan Mesnevi-i Manevi'de bulunan beyittir. İnşallah Allah ömür verirse zaten 100'e doğru geldik yavaş yavaş. Eyvallah. Allah bize inşallah nice yüzlerce beyitte kıymetli TVNet seyircileriyle beraber, kıymetli dostlarımızla beraber erişmeyi nasip eylesin.
Amin.
Şimdi burada dedi ki kezberayı hakkı sohbet salha bazgu hali ez han hali ez an hoş halha, o kadar güzel o bunca sene yaptığınız sohbet aşkına. Yani Hazreti Mevlana dedi ki böyle böyle oldu. Ve dedi ki geçen programda, geçen hafta dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Hani Hazreti Hüsamettin Çelebi'nin ağzından konuşuyor. Yapma yahu, bunca zaman ettiğiniz o sohbet aşkına hiç olmazsa bize biraz onlardan bahset şimdi. Şems'ten bahset. Yani burada murat Şems'i konuşmak değil aslında. Yine ayrıldığımız yeri düşünerek hareket edelim. Unutmayalım. Yakup Aleyhisselam'a. Bugün Yakup Aleyhisselam'ın yanında bulunsak, onun Yusuf'tan bahsetmesi bize neyi hatırlatır? Biz ne sohbeti yapmış oluruz? Hak sohbeti yapmış oluruz. Yani orada Yusuf, Yakup'u konuşturmak için bahaneydi. Yusuf'un kokusu da Yakup'un konuşmasına bahane oldu. Bak dedi, şimdi Yusuf'u hatırladım. Yusuf'un kokusu geliyor. Yusuf'la Yakup beraber konuşursa ne konuşur? Hak konuşur. Eyvallah. Hak'tan başka bir şey konuşmaz. O halde Hüsamettin Çelebi de dedi ki, sen Şems'ten bahset. Sen neden bahsedersen bahset. Ama senden hakkı alabileceğimiz, hakikat sırrını ve Rahman kokusunu alabileceğimiz, o sohbet aşkına konuş ya, konuş pir diyerek Hüsamettin Çelebi'nin bu isteğini burada zikretmiş oluyor. Ve devam ediyor. Ta ki bulsun yer ve gökler mutluluk, ruh, akıl, göz bulsa binler mutluluk. Ta ki yer ve gök gülsün, akıl, ruh, göz de az ve semanın yüz misli sevinsin. Yeryüzü sevinmektedir. Şimdi bahar geliyor mesela. Binlerce çiçek sevinmektedir. Boynunu bükmüş olan ağaçlar güneşi görmekle beraber kalkarlar, sevinirler. Bir şekilde Allah'la baki olma, Allah zikriyle şad olmanın zevkini sürer kainat ve sevinç aşılar bize. Mutluluk aşılar. Bir insanın en hüzünlü vaktinde bile şöyle bir ufka, dağlara, taşlara, tabiata bakmasında sevinç huzura gelmesi, sevincin zuhura gelmesi aynı zamanda, yani biz o huzuru bulabilmemiz ve zuhur etmesi mevcudatın, mahlukatın Allah zikriyle zinde oluşundandır. O yüzden sevinç verir. Peki bu zikir neden, niye sevinç verir? Onlar zikri bilmeden yaptıkları halde bir mutlulukla açarlar. İnsanın mutluluğu semavatın yüz bin misli daha insanı sürurlu kılar. Neden? İnsan şuurlu bir şekilde zikreder. O yüzden sen de ya pir, bize muhabbetten bahset ki biz semavatın, tabiatın içerisindeki yüzlerce sevinçten daha çok sevinelim. Yani neden? Şuurlanalım. Şuurlanınca sevincimiz mahlukatın şuursuz olarak zikrinden yapılan sevinçten daha ötedir. Bunu anlatabiliyor muyum acaba? Şimdi Hüsamettin Çelebi hem kendisinden, hem insandan, hem tabiattaki güzelliklerden hatırlatarak şu içinde yaşadığımız cemiyetteki sürur adına, senin kendi içinde yaşadığın sürur aşkına bize bahset diyor. Şimdi burada şöyle bir şey daha var. Biraz empati kuralım. Biraz da işin, bu eserin zahiren de vücuda geldiğini ve geliş şekillerini düşünelim. İlk 18 beyit, Hazreti Pir'in 18 beyti bizzat yazmasıyla başlamıştı.
Eyvallah.
Hüsamettin Çelebi Hazretleri de selam olsun, kendisi dinleyerek diğer beyitleri ne yaptı? Kaleme aldı. Şimdi düşünelim. Acaba Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz yaz Hüsamettin derken böyle bir Yusuf'un kokusundan ve Şems'ten bahsettiği sırada Hüsamettin Çelebi gibi bir zatın ya pir, ya biraz daha bahsetsene falan dediğini hayal edebiliyor musunuz? Yani normal bir talebe hoca ilişkisi içerisinde bile bir talebe bilmediği mevzuda veya bildiği mevzuda hocasına ya şunu da biraz anlat da şöyle biraz daha neşelenelim demesi mümkün müdür? Pek mümkün gibi görünmüyor.
Eyvallah hocam.
Mümkün olsa ve mümkün olmasa bu beyitlerde iki farklı şey zuhur eder. İki farklı şey, güzellik zuhur eder. Bir, muhabbet olunca bazen edep sakıt olur. Yani Hüsamettin Çelebi öyle bir dost, öyle bir yar olmuş ki Hazreti Pir'e, ya pir ne olur biraz daha anlat da yazayım demiş olabilir mi? Olabilirse bu Hüsamettin Çelebi'nin Hazreti Mevlana'nın yanında ne kadar bir muhabbeti olduğunu göstermesi açısından beyti farklı bir önem şekline, önem sırasına dahil eder. Fakat daha farklı bir şey daha var. Ya söylemediyse? Söylemediyse, fakat Hazreti Pir söylemeden onun kalbindeki murada uygun bunları söylemişse, o zaman da şunu gösterir. Demek ki büyüklerin yanında, manen hal ehli zatların yanlarında kalpten geçirdiklerinin de kişi hesabını verebilir veya kalben müracaat ettiğinde aynen onun cevabını alabilir. İkincisi sanki daha güzel gibi. Adabına, tasavvuf adabını düşünürsek adaba daha muvafık gibi. Yani kalbinden keşke Hazreti Şems'ten bahsetse de biraz daha yazsam. Ne olur sohbet aşkına diye içinden niyaz etse. Hazreti Pir'in o zaman burada bu 92. beyitte bir kerameti mevzubayız. Yani senin içindeki o hal bana malum oldu. Şimdi diyorsun ki sen sohbet aşkına biraz konuş. Ne olur sen de bizi sevindir. İçinden geçiriyorsun bunları diye kalemle yazarken Hüsamettin Çelebi'nin haline vakıf olan büyük bir mürebbi hakikinin, büyük bir efendim şeyh efendinin tasarrufu ve kerametiyle alakalı bir cilvede yaşanmış olabilir. Eyvallah. Bu beyitlerde bu lezzetleri de aramamız hoş olur doğrusu. Eyvallah. Sonra La tükellifni fe inni fil fena kellet efhami fela uhsi sena. Burada birkaç Arapça beyit başlıyor. Arapça beyitle cevap veriyor. Buradaki Arapça beyitlere geçmesindeki sebebi geçmeden evvel, konuşmadan evvel bir manasına bakalım. Ey Hüsamettin, Şems'in ahvalini izah etmek hususunu bana teklif etme. La tükellifni fe inni fil fena. Ben fenada, yani Allah Teala'nın muhabbetinde ifna olmuşum. Fena makamında olmuşum. Aynı zamanda bir başka oyun daha yapıyor. Ne demiştik? Şemsüddin diye tabir edilen dördüncü makam, fena fillah makamıdır. Eyvallah. Ve fena fillah makamında konuşmak yasaktır. Çünkü konuştuğu zaman kişi, söz kendisine mi ait, başkasına mı ait anlaşılmaz. Benim üstadım derdi ki bu makamda konuşmak şuna benzer evladım derdi. Demirin ateşe sokulduğunda bir kor halini alması vardır. Ona siz ne ateş diyebilirsiniz ne demir diyebilirsiniz. Kişi fena fillah makamındayken de konuştuğunda o sözü ondan çıkıyor zannederler ve bühtan ederler. Halbuki konuşan kendisi değildir. Kendisinde kendine mukayyet olabilecek cüz'i irade yoktur o anda. Tamamen onun mesleğiyledir. O yüzden burada Arapça konuşuyor. Aynı zamanda anlaşılırın ötesinde bir lisanla konuşuyor. La tükellifni fe inni fil fena kellet efhami fe la uhsi sena. Ben şu anda manevi yokluktayım. Bir baksana. Ben manevi yokluk halindeyim. Anlayışım ve anlatışım azalmıştır. La uhsi. Toparlayamıyorum ki ben kendi kafamı. Ben kendimde değilim ki bana ait olan cüzleri toparlayayım da seni alakadar eden cüzleri konuşayım. Fenada ben gark olmuşum şimdi. Dolayısıyla sen bana nasıl oluyor diye anlatma. Yanlış bir şey çıkar ağzımdan. Yanlış konuşurum. Bunları sana aktaramam. Ve burada lisanı da değiştiriyor. Yani umuma değildir bu muhabbet.
Eyvallah.
Hususadır. Teklif etme. Bana böyle bir şey teklif etme. İki ihtimal var yine. Ya sözle söyledi, olmaz. Kalben geçirdi, kalben de teklifte bulunma. Çünkü kalben bana teklif etmen, bu öyle bir huzurdur ki, ayrılık kabul etmez. Ha kalben benden bunu istemişsin, ha lisanen istemişsin. Bana bunu yükleme. Tükellifni kelimesinde de, kellefe yükellifu fa'ale yufa'ilu, tef'il, tef'il babıdır. Muhataba yük yükleme. Yani muhataba o iş hakkında bir icbar mevzu bahistir. Teknik detayları ilgilenenler için söylüyorum. Lazimi fiil, müteaddi fiil olarak da dönüşür. Yani pasif fiil, aktif fiile de geçer. O yüzden sen bana teklifle bu hususta anlatmamam gereken bir şey hususunda bana yük getirme. Manası da var.
Eyvallah.
Evet. Yani bu senin yaptığın tekellüfe girer. Manası da var. Tekellüfte haramdır. Çünkü tekellüfte sıkıntı vardır. Mesela bir şey olarak da adab-ı muaşeret olarak da şey yapalım. Mesela ben size geleceğim ama bana şunları şu yemekleri yapın. Evde mesela misafirliğe gidiyorsun. tekellüfte bulunuyorsun. Bunları yapın, şunları da getirin, ben şunu isterim. Yok, misafir umduğunu yer. Umduğunu yemez, bulduğunu yer. Aynı zamanda tekellüf de nedir? Şeydir, karşıdaki insanı da aynı zamanda misafire karşı da ezilmemek için yapmadığın şeyleri anormal şekilde yapmak da haramdır. Haramdır, haram. Günahtır yani. Mesela misafir gelecek diye misafire ikram etmek güzel. Ama hiç şey olmayacak diye, beğensin diye, çok anormallikler yaparak, öfleyerek, pöfleyerek, sıkıntıya düşerek, lüzumsuz gösteriş için hele, Allah muhafaza eylesin, bir şeyler hazırlamak haramdır. Aynı şekilde gelen misafirin de ev sahibini üzmesi, o da harama girer. Arz edebiliyor muyum?
Eyvallah.
Evet.
Estağfurullah.
Küllü şeyin kâlehu gayru müfîk. Evet. İn tekellef ev tasallef la yelîk. Zaten aklı başında olandan başkasının söylediği her söz, zahmet de olsa, övünmek de olsa doğru kabul edilmez, sayılmaz. Şimdi ben sana ne anlatayım? Ben sana güzelliği anlatsam, bu güzelliği anlatmak için ayık olmak lazım. Şikayet etsem halinden, kendinde olmayan bir hasta, ay her yanlarım dövülüyor, her yerimden kanlar akıyor, her yerim sızlıyor dese, o acıyla konuşur, doktor itibar etmez ona. Der ki şimdi acının tesiri onu istila etti, o öyle zannediyor der. Şikayet de etse, cümle azaları mest olmuş bir kişi, hikayet de etse, dert de yansa, övse de, ya bunun aklı başında değil, itibar edilmez der. E şimdi ben de fena zevkiyle serhoş olmuşum. Sana övsem de bu övgü senin işine yaramaz. Zahmeti, meşakkati anlatsam da yine benim çektiğimden dolayı konuşacağım ki itibar edilmez. Eyvallah. Teklif etme o yüzden bana bunu diyor.
Bir taraftan da o az evvelki manasıyla bulunduğu, o daha doğrusu tarif ettiği o makamın adabını, edebini de öğretmeye de devam ediyor.
Evet, devam ediyor. Hatta çok keramet buyurdunuz. 96. beyitte de aynı şekilde men çekuyem yek regem hoşyar nis şerhi an yariki ora yar nis. Yani ben sana Şems'i anlatmama imkan yok ki. Bende ayık damar yok. Ben sarhoş gibiyim şu anda. Ben sana Şems'i nasıl anlatayım? Şimdi bak, karşıya anlatmış oldu aslında. Yani ben sana Şems'i nasıl anlatayım ya? Mümkün sana anlatmam. Denildiğinde onun büyüklüğünü ne yapmış oluyorsunuz karşıya? Bakın geçen sohbetlerde de söyledik. Mealle mana arasındaki fark.
Eyvallah.
Ben sana bunu anlatamam kardeşim dediğin zaman da bir şey anlatmış olursun. O manadır işte. O söz değildir o. O anlatamayış size bir mana yükler. Burada da diyor ki ben sarhoşum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Ben sarhoşum, anlatamam. Nasıl anlatayım ki? Ayık damarım yok. Şu anda ben Şems'i yaşıyorum. Sana nasıl anlatayım? Hem yaşayıp hem anlatılabilir mi? Yani bir adam bir yemeğin zevkinde bile olduğunda o zevki tatmasıyla anlatması arasında bir fark mı lazımdır? Ben şu anda ondan, o zevkten ayrılamıyorum ki dışarıya çıkayım da sana anlatayım.
Ama hocam bundan önce, yani bu bahis açılmadan evvel Hazreti Pir anlatmaktaydı birçok şey. Ama bu bahis açılınca bu bahsi anlatamıyorum şeklinde anlatıyor şimdi.
Çünkü neden? Bu kendindeki yanış. He. O yansıtış. Yani bir insanın kendinde, mesela bir adam birçok doğumu anlatabilir. Kendi doğumunu anlatamaz ama. Bu tasavvuftaki karşılığı da şudur. Derler ki bir kişinin elinde manasını, emanetini aldığı şeyhini kendisine kıyamete kadar kapalı kalırmış, sırlı kalırmış. Başkalarını keşfetse de kendi mürşidi onu nasıl irşad etti onu göremezmiş. Bunu doğuma benzetebilirsiniz demiştim. Bunu anlatmıştım bir kere, hatırlıyorum stüdyo çekimlerinde. Bir adam jinekolog olabilir, bir adam doğum mütehassısı olabilir, bir kadın veyahut. Ama kendi doğumunu anlatamaz. Birçok doğum hakkında konuşabilir, kendi doğumunu anlatamaz. Burada kendi yaşadığı özeli anlatma teklif edilmesi, Hazreti Pir'in hem bu benim özelimdir diye anlatmaması var, hem de ben onu sana nasıl anlatayım ki diyerek anlatamayışını nazara verip anlatılamayacak kadar büyük olduğunu, kendini aştığını Eyvallah. Söylüyor. Nitekim biz ondaki şems sırrını, ondaki hakikatin uyanışını anlamamız için şemsi anlatmayacaktır. İleride söyleyecektir. Zaten padişah cariye hikayesi gibi bu kıssaları hakikate bir insan nasıl doğar? Nasıl hamlıktan pişmeye, nasıl pişmekten yanmaya geçer? Nasıl olgunlaşır? Hame-in mesnun olan kil gibi kokulu çamuru aşkla nasıl kokusuz hale gelir? Nasıl pişer? Nasıl Adem olur? O sır onu nasıl yakar? Hep bunu anlatıyor zaten. Eyvallah. Evet. Evet, ciğerimi kan eden bu hicranın şerhini şimdi benden isteme. Ciğerimi kan etmiş bu. Ama ciğer aynı zamanda nedir? Ciğerin kan olması iki manayadır. Bir, ciğer deşilir, kan çıkar dışarıya. Bir de ciğerde kan olmazsa yaşayamaz ki insan. Yani ne demek istiyor? Şimdi ben hayatiyetimden soyunayım da sana şemsten mi görüneyim? Şems bende yaşıyor. Ciğerimi kan eden derken iki mana. Hem derdimi açma, hem de ben onu anlatmaya kalkarsam canımdan çıkmam lazım. Benim şu andaki canım şems. Ben onunla beraberim şu anda diyor. Ben de onun sırrı. O sırrı ortaya çıkar dersen Mevlana'yı bulamazsın. Veya illa ortaya çıkar dersen Mevlana'nın derdini deşersin. İki manaya da geliyor. Şu anda sana karşında bunları yazdıran Şems'le beraber olan zatın ta kendisidir demeye getiriyor. Şimdi ben aradan çıkıp da Şems'i sana nasıl anlatayım? Şems'i anlatmaya kalksam mesnevi olmaz. Manasına da geliyor.
Eyvallah.
Biraz hızlı gideceğim bugün. Öyle bir niyetim var ama. Şimdi kâle et'imni fe inni câ'iun. Evet. Ve atecil fel vaktu seyfun kâti'un. Burada yine Arapça olarak Hazreti Pir Hüsamettin Çelebi'nin ağzından onun duygularını dile getirir mahiyette. Gel doyur der. Ben açım. Açlık sonuç. Sen çabuk davran. Vakit keskin kılıç. Şu anda açlık çekiyorum ben. O noktadayım artık. Dedi ki beni doyur çünkü açım. Her tehir etme ki hem tehir etme ki vakit geçmekte. Vakit ise keskin kılıç gibidir. Bu sözü hatırlatmış oluyor. Eyvallah. Vaktimiz mi daralıyor
hocam,
bari?
Eyvallah. Bu bölüm
tamam oluyor.
Birkaç dakika içerisinde tamam
oluyor. O zaman vakitle alakalı şunu söyleyelim. Buyurun. Bırakalım. Vaktin keskin kılıç olduğu hususu bir hadisi şerifte de geçmekte. Yine büyüklerin tavsifinde de var. Hatta yakın zamanda yine Hazreti Pir'in beyitlerinde de var. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin insan hayatı, ömrü ve zaman hakkında da benzetmesi var. Bunu insanı bir çukur, bir kuyu üstüne gerilmiş olan ipe oturmuş. Gece ile gündüzü de devamlı oturduğu ipe bu şekilde dokunan kılıçlar olarak izah eder.
Allah Allah.
Ve dokunur, bu şekilde gider. En önce kalın bir halattır o. Böyle sen onu hafif hafif şeylerini hissedersin. En önce hissetmezsin. Hafif hafif lifler kopmaya başladığında gece gündüz daha fazla kendisini hissettirir. İnsan yaşlandıkça vaktin geçmez oluşu ondandır. Neden? Artık damarlar, şehvet damarları vesairesi azalır. Üzerinde geçen keskin kılıcın farkında. Halbuki zaman aynı geçmektedir. Aynı hızda vurmaktadır. Fakat kalp ipliği, kalp halatı artık incelmiştir. Onu koparacak olan bir kılıç darbesidir. Ya bir gecedir, ya bir gündüzdür.
Eyvallah.
Burada kalsın.
Efendim burada kalsın ama çok kısa bir süre kalsın. Az sonra huzurlarınızdayız. Efendim burada kalsın demişti hocam ama elhamdülillah burada kalmadı. İkinci bölümde de huzurlarınızdayız. O kalan nokta ama zamanla alakalıydı hocam. Zaman da böyle evet. Üzerine Mesnevi'de ara ara da böyle değindiniz beyitler geldikçe. Ama zamanla alakalı burada herhalde daha geniş bir tafsilatlı
evet, evet,
izah olacak.
Evet, burada 99. beyitte hatta sizde bazı notlar olacak.
Eyvallah.
Onları okursunuz. Ama müsaade ederseniz 98. beyitle alakalı konuşalım. Siz bir şey soracaktınız galiba.
Hocam bu zamanın bu anlatılış şekli, anlatılış üslubu hep zamandan şey gibi bahsediyor. Sanki yaşayan, sanki bir canlı gibi bahsediyor. İşte zaman bir mefhum gibi, bir kavram gibi değil de bizatihi muhatap olunacak bir şeymiş gibi anlatılıyor. Burada da yine anlatılış şekli bu şekilde mi? Yani niye böyle anlatılıyor ya da zaman?
Aslında bu hususu bendeniz tam net olarak ortaya koyacak şeyde değilim şu anda.
Estağfurullah.
Bunun üzerinde biraz düşüneyim. O hususta hazırlıksızım.
Estağfurullah.
Fakat şu var, bir kere bizim cansız diye kabul ettiğimiz şeylerin bile bize bakan, bize şahit olan bir şey olduğunu düşünüyorsak, zaman bundan çok daha öte bir şey. Yani zaman hakkında zaman zaman konuştuk.
Eyvallah.
Mesela dedik ki dehir. Zaman olarak şey yaparsak, müstakil sure vardır. Sure-i İnsan, bir adı da Sure-i Dehir. Dehir suresidir o. Estenzu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Hel ete alel insani hînum neddehri lem yekun şey'en mezkûra. Orada tabi o ayeti kerimenin bazen tefsirini verirken Arapçaya, gramer kaidesine göre veriyorlar. Hiçbir şey de çıkmıyor tabi öyle verilince. Komik bir şey çıkıyor. Ama tabii yanlış bir tefsir olmuş oluyor. Yani حِينُمْ لَدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا. Yani belli bir zaman geçip de o zamanda böyle kayda değer bir şey olmadı yani. لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا. Böyle kayda değer, o geçen vakitte de insanın o yaratılışından evvelki bazı geçen vakitte de öyle çok kayda değer bir şey de olmadı falan gibi. Böyle tuhaf tefsirler, mealler veren insanlara yetiştim ben Deniz. Hele bu surenin ilk tefsirini tamamen bu sahadan uzak bir insandan dinlemiştim. Yani sureyi anlamaktan çok kafamda birçok anlaşılmasını bekleyen sualler çıkmıştı. Halbuki orada zikredilebilecek olan eşyanın ismini zikredecek insan yok demek. Mesela bu suredeki, Dehir suresinde ayet öyle bir şeyde bir yerden başlıyor ki tasavvuftaki ama denilen yani taayyüne evvel denilen zamanı anlatıyor.
Eyvallah.
Lem yekun şey'en mezkura. Zikredilen yoktu. Zikredilen şey yoktu. Şu diyebileceğin, sada verebilecek, onu zikreden eşya, eşyayı zikredebilecek olan insan, felek velvelesi, melek velvelesi, tesbihatı yoktu. Neydi? Allah'ın indinde o muayyen bir zakit vardı. Geçti gitti. Dehir o. Dolayısıyla zaman dediğimizde bizzat haktır. Zamana sövmek insanı kafir yapar. Zamana sövmek insanı kafir yapar. Mekana sövmek hani mukaddestir değildir falan diye ayırırsın. Bu yeri falan filan diye adam küfretse niye küfredecek gerçi? Hani kafir olmaz. Fakat zamana küfreden kafir olur. Neden? Zaman haktır çünkü. Yani bendeniz bir canlıdan bahsediyormuş gibiden öte, biz zamanın içinde neredeyiz'i bulmakla mükellef olduğumuz için o mekandaki arayışımızdan öte bir şeydir. Mekandaki konumumuzu zamanımızda bize bahşedilen zamandaki konumumuz belirler.
Eyvallah.
Mekandaki yani tayyi zaman, tayyi mekanın beraber zikredilişi keramet açısından da budur. Öyle diyeyim artık. Kuantum denilen şey. Aslında bir zamanla alakalı bir mefhumu konuşursunuz. Başlangıç olan bir zamandan, Big Bang diyorsun, patlamanın, o anından bu yana geçen zamanla alakalı bir şeyi bulursunuz siz. Zamanın içerisinde mekan meselesi vardır. Zaman evveldir yani.
Eyvallah.
Zamanın belki somut halidir mekan. O zamanla birleştirilir. Mesela mekan zamanla kıymet kazanır. Bunu daha evvel de konuştuk. Bizim dinimiz zaman medeniyetidir.
Eyvallah.
Arafat sahrasına şimdi git. Ne olur? Görürsün. İşte faziletini dinlersin. Bir staj yapmış olursun. Antrenman yapmış olursun. Tabii ki tesbihat çekersin. Tabii ki duaların kabul olur. Fakat hac zamanı Arafe gününde orada olmakla şimdi olmak bir olur mu? Olmaz. Kabe-i Muazzam'ın etrafında dönmek yine zamanla mekanın buluşmasıyla alakalıdır. Senin ömrüne verilmiş olan o zaman dilimiyle o mekanın buluşması mevzu bahistir.
Eyvallah.
Zamanlama meselesidir. Bir zamanında mekan olmazdan evvel veya mekan olduğunda o zamanla senin ruhlar alemindeki zamanın, bu alemdeki zamanın iz düşümüyle alakalı bir ziyarettir mesela Kabe. Namaz. Namaz diyorsunuz değil mi?
Eyvallah.
Zaman. Değil mi? Namaz. Zaman. Yani namazın vakte dönüşmesi yine namazla alakalı değil mi? Namaz da öyle. Zekat. Para zekat haline nasıl dönüşüyor? Zamanla dönüşüyor. Bir sene geçecek üzerinde. Değil mi? Oruç, zaman, zaman medeniyetidir bizim medeniyetimiz.
Eyvallah.
Evet. Bu zaman bizi kuyuya düşürmek için değil. Bu zaman bizim bir vaktimizi göstermek için daima kendisini hissettirir. Çünkü o zamanla gelirsiniz, bir zamanla gidersiniz. Evvel zaman içinde, ahir zaman içinde denir ya. Şeyler masallarda da öyle. Bir varmış, bir yokmuş. Hakikatle başlar bizim masallarımız. O zaman senin üzerinde bir işlem yapmakta. Ya o zamanın öğüttüğü bir şey var. Ya onunla öğütülüp gideceksin. Ya da o zamanı yukarı kaldırdığı bir şey var. Ya da öyle olacaksın. İşte mümin olmak zamanın üstüne çıkmaktır. Zamanın altında kalmamaktır. Zamanın altında kalmayacaksın. Zamanın üstüne çıkacaksın. Zaman bir denizse o dalgalar içinde boğulmayacaksın. Onun üzerine çıkacaksın. Onun üzerinde kalacaksın. Bu nasıl olur peki? Bakalım nasıl olur anlatacak. Şimdi sen beni doyur. Hem tehir etme vakit geçmekte. Vakit ise keskin kılıç gibidir sözüyle bir kere zamanın insanı öğütmesi, vaktin geçmesiyle bir daha nakdin de kaçması hakkında bir şeye işaret ediyor. Ama burada bir hadisi şerife de işaret var. Bir kere hayırlı işlerde acele ediniz hadisi şerifine işaret var. İki, aç bir insanı doyurmak meselesi bu elzem olan hemen yapılması gerekenlerden biridir. İbadetten de evvel gelir. İki örnek vereyim mi müsaadenizle?
Estağfurullah hocam.
Yani bu beyitlerle bakın büyük bir medeniyet nasıl ortaya çıkıyor. Basit bir misal verelim. Bir insanın açlığı varsa, aç vaziyetteyse, onun açlığını gidermek, ona ibadeti teklif etmekten evvel gelir. Onu insani olarak doyurmak zorundasınız. Bir başka şekilde bu siz de olabilirsiniz. Mesela çok açlık var zihninizde, oruçsunuz. İftar edip sonra namaz kılınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hemen bir kere mübrem olan ihtiyacı karşılamak bu İslam ahlakındandır. Sünnet-i seniyedir. Yani bu geciktirilmez. Yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti kılmışlardı. Sünnet namazı kılmışlardı. Farz namazını kılacakken mescitten çıktılar. Hane-i Saadet'lerine geçtiler. Zaten yan yana. Hane-i Saadet'ten biz mescide gelecek zannettik. Çarşı yoluna doğru yürüdüler. Sahabe-i kiram takip etti ne oluyor acaba diye. Sonra çarşıda kayboldular. Gözden kaybettiler. Efendimiz tekrar geldi mescide. Hazreti Bilal Habeşi'ye kalk ya Bilal. Kamet getir dedi. Kum ya Bilal. Hazreti Bilal namazı için kamet getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı imamette cemaatle eda ettiler. Sonra sahabi sordu. Ya Resulallah biz seni takip ettik. Hani bir defi hacet mi? Bir ihtiyaç mı, hali beşeriyet mi zuhur etti diye. Hayır siz farza durmadınız. Fakat çıktınız. Gittiniz. Çarşıda daha sonra geldiniz mescide. Neydi bu ya Resulallah dediler. Efendimiz buyurdu ki fakir için tasadduk edeceğim bir miktar bir şey kalmıştı evde. Sadaka olarak verecektim. Sünnet namazını kıldıktan sonra hatırıma getirildi. Ben farz namazı kılıncaya kadar yanında işçi çalıştıranlar, insanların parasını, pulunu zamanında vermeyip de başka yerlere gidip sevap kazandım zannedenler. Sohbetlere, şunlara, bunlara gittiği halde alın teriyle çalışanın hakkını vermekte gecikenler. Çok iyi dinleyin burayı. O zaten mecburiyet. Sadaka nafile ibadet. Bu anlattığımız farz. Ben farz namazı kılıncaya kadar bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacı gecikir diye hemen götürdüm, onu tasadduk ettim, öyle namaza geldim buyuruyor. İşte burada da Hüsamettin Çelebi buyuruyor ki, benim ihtiyacım insanca bir ihtiyaç. Yani dini ihtiyaç olarak irşat vesaire falan var. Ama ben bu tasavvuf ilmine, bu aşka o kadar muhtacım ki, bu bir insanı ölümden kurtaracak, açlıktan kurtaracak bir şey. Öyle bak bu hadiseye. Yani geciktirme. Hemen bana nakdi bir şey öde. Diyerek evliyanın sohbetini, enbiyanın faziletini, güzel insanların sohbetini ganimet bilip bununla rızıklanan kişilerden olduğunu göstermiş oluyor Hüsamettin
Çelebi. Evet. Eyvallah.
O yüzden beni çabuk doyur. O zaman şöyle, açlar hükmüne giriyorum ben. Aç insanım ben. Senin beni hemen doyurman lazım. Tehir etme. Şimdi bana anlat. Demesinde bütün bu medeniyetimizdeki hakikatleri anlattığını da söylemek isteriz. Sonra bir başka mevzuya geliyor. Sufi İbnül Vakt Başet Ey Rafik. Burada şimdi tekrar Farsça'ya döndü. Nist ferda goften ez şartı tarik. Vakta hakim arkadaştır sufiler. Sufi olmaz kimse, vakti erteler. Yani ey bu manevi yolda bana arkadaş olan kişi, Sufi İbnül Vakt olur. Vaktini çok iyi değerlendirir. Yarın ve yarına demekle tarikat erkanına ne yapma? Tarikat erkanına uymaz. Bu hal tarikata uygun değildir. Yarına yaparız bunu. Yarın olur. Demek uygun değildir. Bu iş bugün hallolacaksa bugün hallolmalı. Diyerek bir İbnül Vakt tabirini kullanıyor.
Eyvallah.
Tarikat ve tasavvuf ilminde, literatüründe İbnül Vakt hususi bir mevzudur. İbnül Vakt, vaktin çocuğu demektir. Biz bunu kısmen anlatmıştık. Zaman demiştik. Zaman. İnsanın beşeri açıdan da, biyolojik açıdan da maruz kaldığı, mekanla ilişkisi olan, çünkü konumumuzla alakası var, güneş doğuyor, batıyor. Bu mekana göre güneş doğuyor, batıyor. Değil mi?
Eyvallah.
Satürn'e göre baktığında bu güneş, bu doğum batış orada farklı. Mekanla o yüzden alakası var. Bir de bizim hayatımızla alakası var. Bizim ömrümüzle de alakalı. Bizim ömrümüzle alakalı olduğu için bizim ömrümüz oluyor o zaman dilimi içerisinde. Bizim ömrümüz de vuku buluyor. Fakat neticede şu var. Bir zaman var. Zamanla mekanla mukayyediz biz. Zaman ve mekanla mukayyediz. Zaman da fani, mekan da fani. Yetmiyor. Zaman da fani edici, yok edici tabii. Zaman yok edicidir. Yok edicidir. Mekan da yok edici. Devamlı öğütüyor bu dünya. Alıyor, yenisini çıkartıyor. Kışın ölü, yazın diri. Tekrar alıyor, öldürüyor, diriltiyor. Mekan da öğütücü. Şimdi zaman mekanla mukayyediz. Tamam. Biz faniyiz. Zaman da fani, mekan da fani. Zamanda bir tecelli var, hakkın tecellisi. Onu konuşmuyoruz. Zamanın hak tecellisi ve oradan da payı almamız açısından hak perdesi. O yüzden hakkın perdesine sövemezsin. Ama hakkın kendisi değil. Dolayısıyla zaman da fani. Allah katında şu anda öyle mi, ikindi mi? Anlatabiliyor muyum? Bizle alakadar ediyor. Ben faniyim. Mekan fani, zaman da fani. Başka? Ben de ifna edici özelliğe sahibim. Havayı bile tüketiyorum. Bak, ifna ediyorum. Kendim. Kendimde de milyonlarca, milyarlarca ölüp dirilmekte. Ama dirilmekte. Zaman da ifna edici, mekan da ifna edici. Zaten ifna edebildiği için ihya edebiliyor. zamanın ihyası ifna etmek için. Dolayısıyla insan fani, zaman mekan fani. Sadece bu kevni fesat aleminde fesat bozulma alemine kayıtlı kalsa insan fanilikle beraber helak olup gidiyor. Fakat bu zamanın, bu fani sarmalın içerisine üstüne çıkabilecek bir mana elde edilirse baki. Baki olan bu kişinin zamanın icadını, zamanı halk edenle irtibatı sayesinde zamanın ifna edici değil, bakaya eriştirici, bakaya adımlatıcı tarafına, üstüne çıkmış oluyor. Mekanın da o yenen kısmı değil, mekanın onun için yiyip de onun için hayatta kalan kısmına çıkmış oluyor. Öyle anlatabiliyorum ben şimdi. Bu tayyi zaman, toprağa girdiği halde toprağın yemediği, toprağın büyüttüğü insan olmak. Zamanın öldürdüğü değil, zaman geçtikçe zamanın ihya ettiği insan olmak, ancak manayla onun üstüne çıkmakla oluyor. İşte zamanın üzerinde, o zamanın kendisini kullandığı değil, zamanı kullanan kişiye İbnül Vakt deniyor.
İbnül Vakt.
Evet.
Bir de hocam Ebul Vakt var.
Ebul Vakt ayrı. Şimdi belki orada bir izah var, onu okursunuz. Hem burada da bir karışıklığı da, bu metinde geçen bir karışıklığı da düzeltmiş oluruz. Şimdi bir kere zaman var. Zamanın içerisinde manayı bulursanız, o zamanın içerisindeki o manevi bölünmüşlüğe vakit deniyor. Vakt. Vaktin içerisinde değerlendirdiğiniz o, efendim, bulduğunuz o vaktin içine saklanan sırra da hal deniyor. Sırra da hal deniyor. Dem deniyor yani. Demini sürmek manası. Eyvallah. Bir bunun gelip insana çarpıp dokunması var. Bir de hep orada bulunmak var. Arada fark var. Şimdi İbnül Vakt ne? Tekrar anlatıyorum. Bir veledi zaman vardır. Bir İbnül Vakt vardır. Veledi zaman, zamane çocuğu demek. Zaman nereye alırsa oraya götürüyor. İbnül Vakt, zamanı istediği alıyor yere götürüyor. Zamanı alıyor götürüyor onu. Ben şuraya gitmek istiyorum diyor. Zaman ona hizmetçilik yapıyor. Birisinin üzerinde alıyor, onu ezerek gidiyor. Birisi onun üzerine çıkarak yürüyor. Vaktini değerlendirmek, Allah bize namaz vakti vermiş mesela. Bir ser olsun diye söylüyorum. Vakti değerlendirdiğinde zaman seni ifna etmiyor. Zaman seni ihya ediyor. Eyvallah. İşte o İbnül Vakt olmaya çalışmaktır. Vakti bulmaktır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
O vaktin içerisinde, zamanın içerisindeki bereketi bulma halidir. O bereketi bulduğunda, buluyorsun ama buldun diyelim. Şimdi eşref saatini buldun cuma saatinde. Eşref vaktini buldun. Aferin sana Mustafa. Kardeşim. Eşref saati buldun ama onu değerlendirmen lazım senin. Bir de onun demi var. Değerlendirdin, sana bir şey vermesi lazım. Marifeti çıkacak. İşte o vaktin, zamanın içerisindeki vakit, vaktin içerisinde de yakaladığın o hal, dem, hal manasına geliyor. Bu halle beslenene İbnül Vakt deniyor. Arz edebildim mi? İbnül Vakt böyle.
Eyvallah.
O bir başka tarifi de şu İbnül Vakt'in. Bulunduğu zaman ve mekan itibarıyla Allah Teala'nın kendisinden razı olunabilecek hali yakalamak için daima uyanık olan kişiye İbnül Vakt deniyor. Şimdi orada bir tarif var, okur musunuz? Kardeşlerimiz dinlesin.
Eyvallah hocam. Sufi hakkında ehli hakikatin çok sözleri vardır. Hülasası budur ki Sufi kalbini gayırdan saklayan ve haktan başka mevcut bilmeyen ve ahlak-ı ilahiye ile mütehallik olan kimsedir.
Evet, ahlak, yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır sufilik. Bu izahı veriyor. Allah kendisinden razı olsun Avni konuğun. Allah mekanını, derecatını âli eylesin. Mekanını cenneti âli eylesin inşallah. Bir kere sufilik hakkında genel olarak şunlar mülazılar vardır. Sufi demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Denildikten sonra bir şey söylüyor orada.
Sufi ya makam sahibi olur veya hal sahibi olur. Makam sahibi, dinleyenlerin istidatlarını ve muhitinin ahval ve şeriatini gözeterek söz söyler. Hal sahibi ise sözlerinde dinleyenin istidadı ve muhitinin ahval ve şeraitiyle alakadar olmaz. Makam sahibine Ebul Vakt ve hal sahibine İbnül Vakt derler. Makam sahibi, hal sahibi olan sufiyeden daha yüksektir.
Makam sahibi,
hal sahibi olan
sufiden daha yüksektir.
Daha yüksektir.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada şunu bir şey yapalım. Yani ben de hani ahkam kesmiyorum.
Estağfurullah.
Bir şunu izah edelim. Burada sahip kelimesine dikkat etmek lazım. Şimdi hal ayrı bir şey, makam ayrı bir şey. Hangisi daha üstündür diyor. Şimdi bir İbnül Vakt vardır, vaktin çocuğudur bu.
Eyvallah.
Bu çocuk büyüyecek. Büyüdüğü zaman Ebul Vakt oluyor. Ha. Ebul Vakt ile İbnül Vakt arasındaki farkı orada biraz anlatmış. Ama şunu karıştırmayın. Biz daha evvel sohbette şöyle bir şey dedik. Efendim şu anda insanlar bazı yaşadıkları halleri, hallerden dolayı kendilerini o halin makamında zannediyorlar. O makamdan gelen hallere kendileri sahipmiş ve hep orada kalacakmış gibi konuşuyorlar. Bugün tasavvuftaki en derin açmazlardan biri budur. Yaralardan biri budur. Bunu daha evvel de konuşmuştuk hatırlarsanız. Eyvallah. Hatta Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeydik. 8-10 program evvel konuştuk. Bir şey yaşıyor, o hali yaşadığı zaman sanki o makamdaymış hissini kapılıyor. Hayır, o makamdan kendisine göründü. Şimdi mesela Yeni Kapı Mevlevihanesi şu anda ekranda seyrediyor kardeşlerimiz.
Eyvallah.
Buradalar mı? Hayır, burada oturuyoruz şimdi biz. Hoş biz oturuyoruz da ne oluyor diyeceksiniz. Siz oturuyorsunuz da ne oluyor? Biz buradan daha iyi feyiz alıyoruz. Aynı mevzu. Fakat neticede siz şu anda bizi seyreden kardeşlerimiz bu makamdan bizi seyrediyorsunuz. Bu makamda değilsiniz ama. Siz Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde sohbet dinliyor halini yaşıyorsunuz. Ama esasında buradaki bu hali yaşıyor. Anlatabildim mi acaba? Bunun gibi de izah edilebilir. Şimdi burada İbnül Vakt var. İbnül Vakt bu vakti değerlendire azığını orada toparlayan ne oluyor? Ebul Vakt oluyor. Ebul Vakt ne demek? Vakit babası.
Vakit babası.
Ha, İbnül Vakt yetiştiren adam demek. Allah. İbnül Vakt yetiştiriyor işte. Bir şey hal var. O hali şu andaki makama göre, şu andaki duruma göre konuşuyor. Makam sahibi hal sahibinden üstündür. Neden? O hal isterse o hale bürünür de konuşur, isterse o halden görünmez. İbnül Vakt o halden görünmeden yaşayamaz. Çocuktur daha çünkü. O yüzden konuştuğu duruma bakmaz. Ne derler? Haberi nereden alırsın? Çocuktan al haberi. O yüzden bu yolun olmamışlarında bazen sirayet et, bir şeyler ifşa olur. Ama esas önemli olan bizim işimize yarayan şey makam sahibi zatların hallerinden, ifşaatından istifade etmektir. Çünkü İbnül Vakt o vakti, o demi kollayan, Ebul Vakt o vakitleri kullanan vakitleri ve o vakti kovalayacak, o vakte itibar edecek insanları yetiştiren adamdır.
Eyvallah.
Ebul Vakt makamı daha şeydir. Ve aynı zamanda da o tasarrufla idam ve icat kabiliyeti ne oldu? Yine mi ara geldi?
Müsaadenizle hocam.
Peki, estağfurullah.
Müsaadenizle. Efendim şöyle birazcık da demlensin şu konuşulanlar. Az sonra huzurlarınızdayız. Efendim İbnül Vakt, Ebul Vakt konusunu konuşurken programımızın da 3. bölümüne gelmiş olduk. İnşallah buradaki vakit tarifi, yani bir taraftan da insan ümitleniyor hocam. Hani vaktin çocuğu olmak, o vaktin içerisinde, vaktin o hasarına uğramadan yol almaya da bunları en azından duymuş olmak vesile olabilir diye de bir ümidimiz oldu.
Hani zamanı idrak etmesine hiçbir şey olmasa, üzerindeki zamanın, üzerindeki vaktin ve kullandığı kelimelerdeki, İslam medeniyetini getirdiği kelimelere karşı uyanıklık getirmesini düşünürsek şu konuşmaların, bir maksada hizmet etmiş oluyoruz. Yani güzel bir maksada hizmet etmiş oluyoruz. Yani zamanını kıymetlendirmek, zamanın kıymetini bilmek, vaktin kıymetini bilmek, bu gibi hususlarda biz niye başkalarının konuşmalarını, kendi konuşmalarımızı bitirmeden dinleyelim ki? Çok söylenecek şey var. Yani zaman, zaman medeniyeti bizim inancımızda, inancımızda var olan bir hakikattir. Ve zamanı, vakti bu kadar iyi anlatan bir başka manevi insanlara çözüm üreten müessese de yoktur.
Hocam, bu oryantalist algıyla yapılmış belgesellerde, hele ki İstanbul anlatılıyorsa, bir şekilde İstanbul'un bir özelliği, işte Osmanlı zaman medeniyetiydi cümlesini çok severler. O metinlerin içerisinde çok yer alır. Ama zamanı şöyle algılayıp o cümleyi böyle kurulsa çok başka bir yere çıkıyor.
Ben Osmanlı'nın zamanın en büyük medeniyeti denildiğini duydum ama Osmanlı'nın bir zaman medeniyeti tabirini batılı oryantalist kafalarda görmedim.
Eyvallah.
Yani bunu söyleyen adam varsa o artık oryantalist değildir zaten.
Eyvallah.
Yani o bir mevzuyu anlamıştır. Bön bön bakmıyordur. Efendim, işin mevzunu anlamıştır. Yani biz mekana zamanın mührünü vakitle vuran bir ecdadız.
Eyvallah.
Vakitle vuruyoruz. Yani bizim İstanbul'un sürriyetine namaz vakti mührünü vurmuştur. Kulluk vaktidir. Kulluk zamanıdır. Kulluk mekanıdır yaşadığı şehir. Bir Müslümanın yaşadığı şehir. O yüzden geçen haftaki programı hatırlayın. Mimar Sinan'dan ne yetişmiyor? Yetişmez. Zamane çocuğu Mimar Sinan yetiştirmez. İbnül Vakt olursa Mimar Sinanları yetiştirir. Ve o Mimar Sinanlar Ebul Vakt olur. İbnül Vakt olanlara kucak açarlar.
Eyvallah.
Vakti bilmeyen adam bunu yapamaz ki. Nasıl bilecek? Nasıl tanıyacak? Mümkün mü?
Yani İstanbul'un silüetinde bile okunan o görüntü, hani hep akıllarda kalan o görüntü bile bu zaman medeniyeti olmasıyla, İbnül Vakt olmasıyla alakalı o zaman hocam. Hani zamana, mekanla beraber mührünü vurmuştur. Kulluk derken
evet,
o görüntüyü mü kastediyorduk?
Evet öyle. Yani o görüntüyü de Eyvallah. O görüntüyü de kastediyoruz. Onun bir yansıması vardır.
Eyvallah.
Onun getirdiği huzur farklıdır. Süleymaniye'ye baktığınızda dehşet duymazsınız. İçinizi ferahlatan bir hayret duyarsınız. Başınızı Süleymaniye'nin tarihi yarım adanın o tarafından çevirip bir de şimdiki neslin yaptığı gökdelenlere baktığınızda böyle bakarsınız. Hem şaşırırsınız, bir yandan da korkarsınız. Bu neyin nesi dersiniz? O size bir huzur vermez. Sadece ağzınız açık kalır. Ötekisinde kalbiniz açılır. Gönlünüz ferahlar. Onun küçüğü de, onun büyüğü de sizin içinizde başka biri uyandırır. Aa hocam, beni vallahi hiç ırgalamıyor. O zaten konumuz dışı. Ben insandan bahsediyorum. Yani insan algısından bahsediyorum. Yoksa Süleymaniye'ye bakıp bir şey hissetmiyorsa zaten o konumuzun dışında kalan ayrı bir mahluk. Onu konuşmuyoruz. İnsan. Neyse, şimdi son safhaya geldiğimizde biz perdeyi viran eylemeden, etrafı da dağıtmadan devam edelim. Biraz 100. beyitte fazla durmuyorum. Sen niye bana anlatmıyorsun, yoksa sofi mi değil misin? Sofi vakti değerlendirir tarzındaki bir söyleyişin Hüsamettin Çelebi Hazretleri tarafından Hazreti Mevlana'ya söylemediği aşikardır.
Eyvallah.
Orada Cenab-ı Pir'in bir naz niyazla Hüsamettin Çelebi'nin gönül koymasını dile getirmesi olarak izah edelim o beyti ve geçelim. 101. beyitte buyuruyor ki Hazreti Pir, gizlemiştin hoştu yarın sırrını, sen kulak ver anlayıp manasını. Ona dedim ki, şimdi Hazreti Mevlana hem Hüsamettin Çelebi Hazretlerini bahane ederek ona, hem de içinden hani şunu biraz konuş diye dürten, efendim biraz da İbnül Vakt, çocukluk yapan içindeki sese şöyle bir şey söylüyor. Dostun sırrının gizli kalması daha hoştur. Dost sırrı gizli kaldıkça hoşlaşır. Dostun sırrını açtığın zaman hoşluğu kalmaz. Tadı gider, kokusu uçar. O yüzden ben dostun sırrını saklıyorum. Senin vaktini tehir etmek için değil. Ha, bir de burada önemli bir şey var. Bugünün işini yarına bırakanlar helak oldu manasına gelen hadisi şerif var.
Eyvallah.
Bir kişi yapması gereken işi tehir etmemeli. Bir başka bir hadisi şerif daha var. Demin o açları doyurma meselesinde zikretmedik. Bir kişi manen sizin ihtiyacınıza muhtaçsa onu hiçbir şekilde geciktiremezsiniz. Hadis-i şerif de sabittir bu. Geciktirilmeyen üç şeydendir. Bir kişi dinini öğrenecek. Bana Allah'ı anlat diyor. Ben şimdi namaz kılacağım diyor, namazı anlat diyor. Tehir edemezsin, helak olursun. Dolayısıyla bana şu an bunu anlat demesinde irşat olmak isteyen kişi haliyle hem Hazreti Pir'e müracaat edip hem de acım ben, beni doyur demesi en mübrem ihtiyaçları nazara vererek anlatmaya sevk etmesi meselesine de atıf vardı. Şimdi biz orayı orada bırakalım. Şöyle bir bahse geliyor. Ben sana Şems'in sırrını anlatmıyorsam, bu sırrı, dostun sırrı içte kalmalı, içte kalan bu dostun sırrıyla dışarıya başka şeyler zuhur etmeli. Dostun sırrı olduğu gibi dışarı çıkarsa, kökü dışarıda olması gibi ağacı kurutur. Dostun sırrının içte kalıp, o sırların tezahürü olan güzelliklerin dışarı çıkması daha güzeldir. Yoksa ben senden bir şey saklamak için anlatmamazlık etmiyorum. Aynı zamanda neyi anlatıyor? Sen Hazreti Mevlana'yı seviyorum diyeceğine Hazreti Mevlana'nın ahlakından görün. Dostun sırrını içinde tut. Adı sır çünkü. Eğer dost sevgili sırrıysa bu herkese değildir. Hiç kimse eşiyle olan, hiç kimse çocuğuyla olan sevgisini ulu orta yerde göstermez. Gösteriyorlar hocam. İşte o yüzden de aileler böyle oluyor zaten. O içeride kalan bir sırdır. O mahrem oldukça büyür. Dışarıya güzel bir aile olarak yansır. Dışarıya güzel ahlak olarak yansır. Gülmek, gülücük dağıtmak, insanlarla hoş muamele etmek olarak yansır. Rızık sıkıntısı çekse de uyumlu olarak yaşamasıyla yansır. Ama muhabbet hep içtedir. O saklı kalmalıdır. Ağacın kökü gibi. Ben de Şems'in muhabbetini içimde dallı budaklı saklıyorum. Dışarıya meyvelerini veriyorum. Sen şimdi diyorsun ki tepe taklak ol bana. Ayık damar yok ki. Ben sana içimdeki sırrımı ortaya çıkartayım şimdi. Dışarıdan alabildiğin kadarını al. Benim senden bunu saklamam değil. Sen bu sırrın içeride saklı olduğu müddetçe benden bunu alabiliyorsun. O yüzden bana bunu dışarı vurmayı isteme. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Biraz hızlı geçiyorum bu son bölümde ki cariye kıssasına devam edelim diye. Eğer sen ille de bu yaşananları anlamak istiyorsan hikayeme kulak vermeye devam et. Ve remizlerle işaret edilen manaya dikkat et. Hot tü der zimmi hikayet guştar. Ben sana hikayeyi niye anlatıyorum? Aa, yoksa sen padişah cariye hikayesini dinlerken beni Şems'in muhabbetinden ayrı mı zannettin? Şems'in bana verdiği muhabbetten ayrı mı konuşuyorum zannettin? Sen ne anlatıyorum zannettin deminden beri? Sen benim sırrımı anlamak istiyorsan hikayeme kulak ver. Neden? Biz o hikayede buluşalım, metinde buluşalım. Metnin arkasını bana göster deme. O bana özel. Bakarsın anlayamazsın.
Eyvallah.
Anlatabildim mi?
Estağfurullah. Zaten ki hocam ağaç...
Nasıl şu anda bir ağaç kök çok güzel bir misal oldu.
Yani kökü de hiçbir şey yapmayız ama işte meyvesi az evet, evvel söylediğiniz
aynen öyle. Yukarıda hep uğraşırsın, budarsın, bilmem ne yaparsın. Kökten onun nasıl aldığı, damarda nasıl, o sırdır o. O kök bir açığa çıksa ağacın kökünü gördüm. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi olur.
Eyvallah.
Yani bu teşbihleri buraya tatbik edebilirsiniz. Sonra sakın beni baştan salma. Sen şimdi beni başından salmak için anlatmıyorsun. Sen ben bunları anlamam diye konuşmuyor gibi yapıyorsun galiba gibi Hüsamettin Çelebi'nin itirazlarını devam ettiriyor 102. beyitte. Ve buyuruyor ki perde perdaru birihne gu kimen minehus minehus men. Evet. Niye nehus ben? Yani gömleksiz ben üzerinde elbiseyle bir yâre sarılan birisi değilim. İnsan nasıl halvetteyken kat kat üstüne giyinmez. Sen de perdeleri birer birer aç. Sen bana gizli bir şey bırakma. Neden? Burada da şöyle bir itiraz var. Tamam. Dışarıda sadece ağacın meyvesini yiyen bir adama ağacın dalını gösterirsin. Kökünü göstermezsin. Ama ben bahçıvanım. Bahçıvanlık mesleği yapıyorum. Kökünü de bana göster bu işi. Ben bu ağacın her türlüsünü tanıyayım. Şimdi burada güzel bir şey özelliği var. Yani anlatım özelliği var. Hani empati kurmak için de vesaire kurmak için de. Evet, hakikaten de çocuğunun hasta olup olmadığını anlamak için sana bir derece yeter. Eyvallah. Ama doktora yetmez. Hekim olan kişi daha başka özellikleri de bilmesi lazımdır. Kan tahlilini sana versem işine yaramaz. Onu doktora vermek lazımdır. Burada da diyor ki, ben bu mevzuları anlamadığım için bana anlatmamazlık etme. Ben hikayeyi biliyorum. Ama sen bana bunu da göster. Neden? Ben bu sahanın insanıyım. Ben sevgiliye arasında gömlek bile kabul etmeyecek derecede yakınlık isterim. Gibi meşhur olan bir şeyi, gömlekli, elbiseli sevgiliyle beraber olmam sözüyle bir şeyi hatırlatmış oluyor. Burada teferruata girmeyeceğim. Çok merak edenler, İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin evlilikle alakalı yazmış olduğu bölümü okusunlar. Yahut Kutbuddin İzniki Hazretleri'nin Mürşid-i Müteehhilin isimli, Osmanlı'da uzun süreler okutulmuş olan bir evlilikle alakalı kitap vardır. Bir ilmihal vardır aynı zamanda. Oradan okuyup karı koca arasındaki münasebetle ilgili, onların aile teşkilatı ile ilgili bölümleri okurlarsa bu beytin manasını çok daha iyi fark ederler. Ve böylece Mesnevi'nin okunduğu sohbet halakalarında hayatın her safhasına ışık tutabilecek bilgilerin de verildiğini anlamakta güçlük çekmezler.
Eyvallah.
Evet. Sizin bir sorunuz mu var?
Hocam cevaplandı. Yani soracaktım, siz hemen peşine
eklemiş oldunuz. Bu bölümü şey yaparız inşallah. Şimdi Hazreti Pir de buyuruyor ki, ben sana, sen bu şimdi kök ortaya çıksın diyorsun tamam ama senin hayal ettiğin gibi değil. Şimdi ben sana bunu bilgilendirmek için ortaya çıkartıp bazı hakikatleri anlatsam, benim üzerimde benim sırrımla hakikate eriş sırrını aynen sana aktarmaya kalksam, öyle bir şey ortaya çıkar ki sen bunu niçin alacaktın? Kendin için alacaktın. Bu sır ortaya çıkarsa ne sen kalırsın ne ben kalırım diyor. Bir işe yaramaz. Kimin işine yarar bu? Sır ortaya çıktığında öyle bir şey olur ki, bunu öğrenecek olan sen kalmazsın. Başın da kalmaz, sonun da kalmaz senin. Ne işine yarayacak o zaman? Sana şimdi lazım bu. Sen olarak lazım. Çıktığı zaman sen kalmayacaksın. Ne işine yarayacak? Dolayısıyla ben sana hikayeyi anlatmam cemalimdendir. Anlayasın diyedir. O celalin tezahürü bir cemaldir. Buraları biraz böyle geçeceğiz. Kusura bakmasın kıymetli seyircilerimiz. Arzu ve istek duymanda, bunu istemende bir beis yok. Lakin dikkat et. İstediğin senin ölçüne ve tahammülüne uygun olsun. Bir saman çöpü koskoca bir dağı kaldırabilir mi? Evet. Kaldıramaz. Dolayısıyla talip olduğun şeyi sen muhayyelende öğrenmek istediğin bir muhabbet olarak sınırlıyorsun ama seni temin ederim ki bu muhabbet öyle bir muhabbettir ki ben bunu Mevlana olarak, mümin olarak kendi vücut iklimimde bir şekilde barındırıyorum. Dışarı çıktığı zaman seni yakarım.
Hocam niye anlatmış peki Hazreti Pir bunları? Yani Padişah Cariye kıssasının içerisinde Hazreti Şems'ten bahsedilip aslında bahsetmeden bahsedip niye böyle izahlar ya da ifşaatlarda bulunmuş? Niye sorma bana, bunları sana açamam gibi şeyler bunun içerisine girmiş?
Belki de işte zaten Padişah Cariye hikayesi, Mustafa Bey kardeşim, Padişah Cariye hikayesi anahtar gibi Mesnevi'de. Çok mühim bir kıssa. Yani Hazreti Pir'in üslubunu ve usulünü anlaması, anlatmak açısından önemli. O zaman burada aynı zamanda şu var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını merak edenler var. Efendimizin anlattığını dinlemeden sırrına kavuşamaz. Şeriatını, anlattıklarını tatbik etmeden özüne ulaşamaz. anlattıklarının özünde bunlar olduğunu bilmeden, anlattıklarından ibaret zannetmekle de Efendimiz'e ulaşamazsın.
Eyvallah.
Burada aynı zamanda, şimdi ben sana daha acayip bir şey söyleyeyim. Kul huvallahu ehad. De ki ey Habibim, o Allah tektir. Değil mi? Maalini veriyorsunuz. De ki ey Habibim, o Allah tektir. Okuyorsun, o Allah tektir. Peki ama orada bir de kul denilen var. Onu ne yapacağız? Resulullah'a söylüyor Efendimiz. Efendimiz'e söylüyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kul, sen de. Huvallahu ehad. Senin sözünle bu kıymet kazanacak. Sana tabi olmakla bunun kıymetini anlayacaklar. Muhatabım sensin. Kul huvallahu ehad. O zaman ben Allah tek demem için Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmam lazım. İşte nasıl orada o kul diye hitap edilen zatı görmeden Kur'an'ın metnine baktığınızda sakat iş yapıyorsanız, Hazreti Pir de bir şeyleri anlatırken o anlatanın yaşadıklarına dikkat çekerek metni algılamamamızı ve metinde bize anlatılan mananın aslında her insanın kendisine ait bir seyri sülukuna yol bulabilecek bir metin olduğuna dikkat çekmesinden kaynaklanıyor.
Eyvallah.
Yani siz çok büyük manaları şurada iki satıra sığdırılmış olarak dinliyorsunuz. Can sahibi olmak ne demektir? Aşk sahibi olmak ne demektir? Semavat almıyor bu aşk sahibi insanı. E peki nereden biliyorsun? Şems'te ben ne yaşadım zannediyorsun? Diyerek hikaye anlatmıyorum. Ben bunu yaşadım demek istiyor aslında.
Eyvallah. Bir de bir taraftan da iltifat gibi geldi hocam bendenize. Hani Hüsamettin Çelebi'ye
tabii
böyle iltifat
tabii
ediyor.
Şimdi ben sana nasıl anlatayım abi falan diye mesela burada anlatırken biz aynı şey anlatıyoruz şimdi. Onu dertleşmek için onu asasında sen ben nesin merak etme diyerek taltif etmesi var.
Eyvallah.
Ki hakikaten çok güzel bir şey. Burada bu satırlarda Hüsamettin Çelebi'nin muhabbetini de buram buram hissediyoruz.
Eyvallah.
Hakikaten öyle. Güneş ki alemi aydınlatmaktadır, o bile yörüngesinden ayrılıp biraz yaklaşacak olsa her şeyi yakar kül eder. Şimdi afitapla şems arasında da oyun yapıyor. Şemsin benim etrafımda beni yakmadan idare eden, size Mevlana olarak gösterdiği, bana da emanet olarak Allah'ın muhabbetini talim ettirmesi var. Bu şekilde beni tutuşturdu, yaktı, tamam. Şimdi o yörüngesinden çıkartırsan o şemsi sen, Mevlana yörüngesinden çıkartırsan, Hüsamettin Çelebi'ye tatbik etmeye kalkarsan, Hüsamettin'i yakarsın diyor. Güneşi yörüngesinden çıkarttığında dünyayı yakması gibi olur diyor. O yörünge de iyi. Her şey yerinde güzel. Yani sen benim şemsime kafanı takacağına kendi şemsini ara. Benim şemsime kafayı takacağına kendi şemsini ara bul. Anlatabildim mi? Çok net.
Evet. Eyvallah.
Evet. Fitne, karışıklık ve kan dökülmesini isteme. Bundan fazla da Şems-i Tebrizi'den bahsetme. Zira senin bu isteğin bu nevi hallere sebep olacak mahiyettedir. Ne demek fitne çıkartılması? Bir Allah dostundan bahsedilir de fitne çıkabilir mi? Çıkabilir. Zaten Hazreti Şems katledilmiştir. Yani bu konuşulmuyor tabii. Hazreti Pir'in ruhaniyeti incinir diye. Fakat bu hususta birçok kaynakta, hatta Hazreti Pir'in öz be öz oğlu, yani bunu niye söylemiyor? İncinmesin diye söylüyor. Yok ya, o sadece incinmesin diye söylenmiyor. Başka sebeplerden de söyleniyor. Söylenmemezlik ediliyor. Yani bu çekinilmeden söylenmeli. Peygamberin çocuğu olsa bile Hazreti Nuh gibi yapabilir. Bir insanın bir soydan gelmesi onun bütün hatalardan temizlenmesi manasına gelmez.
Eyvallah.
Ona bir hususi şey verebilir. Ama al işte. Şems gibi Hazreti Mevlana'nın Mevlana olarak duyulmasında, bu aleme nam salmasında, mürşid-i agah ve ekmel olarak ona hizmet etmiş olan bir zatı bizzat kendi ailesinden olan insanlar tarafından katledildiği çok kuvvetle sabittir. Sabittir. Konuşulmaz ayrı mevzu. bir sulh dönemi olsun, konuşulmasın diye. Fakat her şeyi soyda ve sopta bitirenlere karşı da hatırlatılır, hatırlatılabilir. Kıskançlık, çekememezlik, Hazreti Pir'in has evladı bile olsa bir insanda zuhur edebilir. Bunu ben kendi hayatımda da gördüm. Etrafımdaki bazı insanlarda da gördüm. Cemiyetlerde bulunduğum hocalarımın ailelerinden de gördüm. Bunları ifşa etmeye lüzum yok. Fakat olabiliyor. Rahatlıkla yapılabiliyor bunlar. Dolayısıyla insan, Allah muhafaza eylesin, seciye-i insaniyeden düşmesin. O seviyeden düşerse, o soyun onun üzerindeki ancak hakkı fazlalaşır. Şefaatten evvel üzerindeki hakkı fazlalaşır. Çünkü 100 metreden düşen adamın hali ayrıdır. 1 metreden düşen adamın hali ayrıdır. Bunu unutmamak lazım. Şimdi burada niye kan dökülmesine sebep olur? Bir başka hadis-i şerife işaret. Bir kişiyi gıyabında övmek onu öldürmek gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Şems'i biz burada övsek ne olacak? Herkes Şems'i konuşuyoruz zannedecek. Halbuki ben Şemseddin Tebrizi'den o yüzden bahsetmiyorum ki. Ben onu konuştuğumda Allah'ın birçok hakikatinden onun muhabbetiyle konuşuyorum. Ama insanlar Şems'ten bahsettiğimde ben onun iyiliklerini anlatınca onlar da kötülüklerini düşünecekler. Fitneye sebep olacak. Aa ne oluyor yine bu Şems diyecekler. Kıskanacaklar. Biraz da şundan bahsetsene diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Bir realiteye dikkat çekiyor. Yani cemiyette var olan bir hakikat demeyeyim, vakaya dikkat çekiyor. Bir insanı çok övün, arkasında şey, şurada bile şimdi, bizim kameraman arkadaşlarla, bir arkadaşı fazlaca övün. Bir, iki, üç, birisi der ki ya tamam da geçen günü de yalnız bizi fena bozdu falan. Şimdi ortada bir sebep yok. Çok övmek beraberinde çok tenkidi de getirir. Bir, şeytanın işidir çünkü. Metü sena edilen bir insan hakkında hemen dedikodu çıkmasına sebebiyet verir. Çünkü sevap kazanırlar. Bir de bir kişiyi gıyapta övmek, belki istemediği bir şey, onu katleder. Nazar değer. Nazar da değebilir. O yüzden aynı zamanda burada aile teşkilatına bir defa daha duyurmak istiyorum. Kendi muhabbetlerinizi dışarıya göstermeyin. Sevdiğiniz insanların muhabbetini de dışarıda konuşmayın. Fitneye sebep olursunuz. Sevginizi içinizde tutun. Siz güzel amellerinizle görünün. Hususi bir insanı övmeyin. O da başka bir insanı övmek ihtiyacını hisseder. Veya kendi övülmedi diye fitne çıkartır. Kıskançlık yapar. Övülen kişiye karşı da düşmanlık yapar. O yüzden övmeyin. Birisini gerçekten seviyorsanız onu anlatmak yerine o sevgiden beslenerek hayatınıza yön verin. İslam ahlakı budur.
Eyvallah.
Nitekim bir de ayrı şöyle bir şey vardır. Bir insanı çok överseniz onunla beraber olduğunuz hissini de vermiş olursunuz. İşte falanca çok büyük zattı. Aa bir keresinde yine böyleydi. Bir kez bir anlat, iki anlat. En sonu şu mana çıkar. Yani Fatih konuşuyor. He. Bak bunlar ne kadar yakınlarmış ya. Kendisine paye çıkartır. E bu da fitne olur sonra. Nerede fitne olur? Hem cemiyette hem de benim nefsimde. İkinci fitne de budur.
Peki aradaki şu denge nasıl hocam? Marifet iltifata tabidir diye bir söz var.
Hani... O marifet iltifata tabidir, sanatta duru.
Sadece sanatta.
Tabii kalkıp bir evliyayı metede piyasa yapamazsınız yani. Yapıyorlar gerçi şimdi de piyasa yapamazsınız. Fitneye, ikinci bir fitneye, kan dökücülüğe sebep olur. Ne olur? İnsanda insanın kendisini bozar. Kendisi olmadığı payelere yakıştırılır. Ondan dolayı da nefsinin tuzaklarına düşer. Yine nefsi kan dökücü, kanı dökülen bir hale gelmiş olur ki yanlış olur.
Eyvallah.
Bu bahsin sonu gelmez. Sen başlangıcına dön de hikayenin tamamını söyle diyor 108. beyitte Hazreti Pir. Yani Hazreti Pir 108. beyitte ne kadar kaldı?
Hocam son 5 dakikamız var.
Son 5 dakikamız Eyvallah. Kaldı. O zaman sen şimdi bana Şems-i Tebrizi'nin hakikatini bize anlat. Bize bundan konuş falan diye teklifte bulunma. Ben bu muhabbeti ortaya açtığımda benim kendime ait özel muhabbettir ama bu muhabbet haktandır. Bu ifşaat ortaya çıktığında soruyu soran sen ve ben kalmayız. Bu sefer de bu senin yetiştirilme şekline hizmet etmez. O zaman Hüsamettin Çelebi'nin nezdinde şu anda bize düşen şey şu. Hazreti Pir zaten yaşanan bu muhabbeti, Padişah Cari hikayesinde olsun Mesnevi-i Manevi'deki ayet tefsirleriyle, hadis-i şerif tefsirleriyle ve İslam ahlakıyla anlatmakta. İnsanların İrle'de Şems'le Mevlana ne yaşadı? Acaba neler, nasıl bir aşk yaşadılar diyerek İrle o damarı kaşımaları, eğer İrle'de bir sıra yapılmak isteniyorsa işte bu Hazreti Pir'in hoşuna gitmeyen bir şeydir. Bizzat kendisi size bu iş lazım değildir diyor ve demekte. O benim muhabbetimdir. Sen kendi şemsini bul. Sen kendi şemsin, hakikatin etrafında seni o hakikate uyandıracak bir talebe-hoca ilişkisine gir. Mürit-mürşit ilişkisini yaşa. Rahali tedrisini tamamla. Benim aşkımın gevezeliğini yaparak vakit geçirme. Ve benim anlattıklarıma bak. Zaten anlattıklarım o aşkın yaşanmasıyla bir şekilde alakalıdır, uzak değildir. Sen buraya kafa yor, bunları anlamaya çalış diyor.
Zaten hocam orada yani şemsi, sen kendi şemsini bul derken onun şemsinin kim olduğu çok aşikar zaten. Hazret bu durumda bize söylemiş oluyor. Yani kitabı okuyan, bu eseri okuyanlara söylemiş oluyor herhalde değil mi hocam?
Seni senden alan.
Eyvallah.
Seni zamane çocuğu olmaktan kurtaran. İbnül Vakt'ten Ebul Vakt'lik makamına çıkartan. Seni Allah aşkıyla mestu hayran edecek, seni kesretten vahdete, tevhide eriştirecek bir hakikat babında ilerle.
Eyvallah.
Artık eskilerin laflarını, lakırdılarını konuşup da oradan dem vurma. Bir başka hakikat de şu aslında, onu konuşmayı unuttuk. Hüsamettin Çelebi Hazretleri'ne bunu anlatmamış. O zaman kim ahkam kesiyor, bu muhabbeti anlatıyor? Anlattığım burada diyor. Şimdi bakıyorsun maşallah herkes Şems'le Mevlana'nın aşkını çözmüş. Yağınıyorlar ya. Yağınıyorlar mübarekler. Yani şu uzaktan şöyle güneşin ışığını değil. Birazcık böyle bir hararetini, akşam gündüzden vuran harareti duvarına el sürüyorlar. Maşallah hepsi şey oluyor. Deli divane oluyor. Hepsi Şems'le Mevlana oluyor. Vallahi bu o kadar kolay değil. Hazreti Pir de anlatıyor işte. Bir ömür neler çektiğini de anlatıyor. Neler yaptığını da anlatıyor. İşin bu boyutuna biraz dikkat ve özen göstermek icap ediyor.
Eyvallah.
Ve kendisinin işaret ettiği, kendisinin anlatılması, Şems'in muhabbetinin anlatılması değil. Ben bununla aldım, işime baktım, insan yetiştirmeye gayret ettim. Siz de kendi muhabbetinizi bir an önce meşkedin, ondan sonra siz de insan yetiştirin de, söyle manasına bir şerh yapabiliriz. Efendim.
Eyvallah. Çok teşekkürler hocam.
Estağfurullah.
Kıymetli izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta tam da Hazreti Pir'in az evvel tavsiye ettiği ya da muradının böyle olduğunu söylediği hikayeye geri döneceğiz inşallah. Zaten oradaydık ya, şimdi cariyeye, padişaha ve hekime geri dönecek mevzu. Önümüzdeki hafta sağlık sıhhatle, huzurlarınızda olmak duasıyla inşallah sizler de aynı muhabbetle, aynı sağlık ve sıhhatle orada olursunuz. Tekrar birlikte olana değin, hayırlı geceler, hayırlı haftalar.